Ayrım 19, Mafya, Yeraltı'nın Kriminal Efendileri, Atilla Akar, sayfa 223. Mafya kapitalizminde piyasa efsanesinin sonu. Serbest rekabet efsanesinin toz pembe hayallerine inanan çoğu liberal iktisatçı ve düşünüre göre, onlara göre saf, eşit ve bütün müdahalelerden arınmış bir piyasa vardır. Mafya da eninde sonunda bu sürece ayak uyduracak, uysallaşacak ve normal piyasanın yasal oyuncularından biri haline gelecekti. Piyasanın kuralları mafyayı da kapsayacak ve süreç içinde buna ayak uydurup normal girişimciler haline geleceklerdi. Oysa yaşanan süreç neredeyse bunun tam tersini gösteriyordu. İlk bakışta bir ara trend o yönde görünüyordu ve mafya giderek yasal alanlarda daha fazla yer almaktaydı. Ancak mafyanın yasal görünümlü sözüm ona yatırımlara yönelmesi tümüyle aldatıcıydı. Bunlar genellikle asıl işleri örten paravan nitelikte işletmelerdi. Zaten çoğunun kurucu ve işletmecileri de hiçbir zaman mafya babalarının kendileri olmadı. Yasallık onların yasa dışı işlerine bir perdeleme ya da korugan sağladığı sürece yasaldılar. Dipnot, 60'lı yıllarda New York'a hakim 5 ailenin reislerinden Joseph Bonanno'nun meşru işi emlakçılık idi. Carlo Gambino kendini iş ve işçi danışmanı olarak sunuyordu. Joseph Profaci, zeytinyağı ithalatçısı olarak görünüyordu. Thomas Lucchese'nin kamuya karşı mesleği konfeksiyonculuktu. Vito Genovese ise hurdacıydı. Hiçbir zaman yasal ekonominin bir parçası haline gelip onun içinde erimeyi düşünmediler. Ellerinde bulundurdukları muhasebeci ve avukat ordusuyla kendilerine bir kılıf ördüler, yasaların açıklarını gayet iyi kullandılar ve yasa dışı gelirleri için geçici bir kumbara vazifesi gördürdüler. Mafya böylelikle muhtelif para transfer ve aklamalarında bu şirketleri bir kamuflaj olarak kullandı ve mafya babaları da ihtiyaçları olan saygın iş adamı imajını sağladı. Başka türlü olması da eşyanın tabiatına aykırıydı zaten. Ya da huylu huyundan vazgeçmez sözü onlar için söylenmiş gibiydi zaten. Dipnot tamamıyla legalize olmuş mafya grubu yoktur. Zaten isteseler bile olamazlar. O zaman elde ettiklerini de koruyamazlar. Kendileri gibi akbabalar hemen ganimete üşüşür. Bu arada yeri gelmişken bizim Türk mafyasının da otopark ve otogalerisi işletmeciliği ya da döviz bürosu işlerine hayli meraklı olduğunu hatırlatalım. Nitekim bu konuda hayatını kaybetmiş ve mafyanın her davranışını analiz ederek en sağlam sonuçları çıkarmış savcı Giovanni Falcone'nin kanaati de bu yöndedir. Yasa dışı yollardan zenginleşmiş, sonra gelenler daha da zengindirler ve yasal pazara girmiş mafya üyesi, mafyanın toplum içinde eritilmesinin, toplumla kaynaşmasının göstergesi değildir. Bu bugün böyle olmadığı gibi yarın da böyle olmayacaktır. Çünkü mafya üyesi olmaktan vazgeçilemez. Buna bağlı olarak da Cosa Nostra'ya has kurallara bağlı olmaktan, bir kabile anlayışını korumaktan, ayrıcalıklı bir topluluğa ait olma duygusunu taşımaktan kimse vazgeçecek değildir. Ama Cosa Nostra üyesi olunca, şiddet ve tehdide başvurulunca, pazarda kendine bir yer edinmek elbette daha kolay olur. Mafya üyeleri bunu yapmaktadırlar ve mafya varlığını sürdürdükçe bunu yapmayı sürdüreceklerdir. Meslek yaşantım boyunca açlıktan ölmek üzereyken zengin olan, büyük bir iş adamı olan ne çok kişi gördüğümü Tanrı bilir. Ama hiçbiri ne bağlılıklarını ne de mafya yöntemlerini terk etmediler. Çocukları da öyle. Bu düşünce biçimi Cosa Nostra'ya karşı mücadele etmenin ne denli güç olduğunu anlamaya yardımcı olabilir. Keşke etkinlik alanları kent çeteciliği ya da haydutluğuyla sınırlı kalsaydı. Her şey ne kadar kolay olurdu. Dipnot Giovanni Falcone, Marcello Padovani, Cosa Nostra bir hukuk adamının mafyayla mücadelesi, sayfa 99-100. Mafya konusunda hemen buna paralel bir diğer yanlış kanaat ise onun bölgesel gelişmişlik düzeyi ya da kapitalizmin yaygınlaşmasıyla doğrudan ilintili olduğu kanaatidir. Evet, mafya özellikle feodal, kırsal şartların bir ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Ama bu ilişkilerin hızla çözüldüğü 1950'ler sonrasında bile mafya bitmemiş, sadece biçim değiştirerek daha da büyük bir sorun olarak ortaya çıkmış ve varlığını sürdürmüştür. Aynı şekilde ABD, çok gelişkin kapitalist bir ekonomi, sanayi toplumu ve modern bir ülke olmasına rağmen göç eden Sicilyalılarda bir tutum değişikliği olmamış, tam tersine mafyayı oraya da ihraç etmişler, peşlerinden taşımışlardır. Bu ise mafyanın bir yaşam biçimi, zihniyet, var olma algısı, hatta kültürel alışkanlıklar bütünü olduğu yönündeki tezleri haklı kılar yöndedir. Bu alışkanlıklar ekonomik alışkanlıkları da kapsamaktadır. İtalyan devleti mafyayı ortadan kaldırabilmek için milyarlarca lireti Sicilya'nın kalkınması için harcadı. Köprüler, barajlar, yollar, okullar, sağlık kuruluşları, fabrikalar açtı, krediler akıttı. Hiçbir şey değişmediği gibi mafya bu paraların üzerine yattı. Tam tersine modernizm ve kapitalizmin gelişmesi imkanları daha da arttırdı. Toplumun bu nimetlerden faydalanması sağlandı. Ancak bu pastanın büyümesinden ve mafyaya yeni iş alanları açılmasından başka bir anlama gelmedi. Bu anlamda mafyayı doğrudan ekonomik gelişmemişliğin birebir tezahürü olarak görmek yanıltıcıdır. Çoğu durumda ekonomi ve refah düzeyi yükselse bile aradaki ters orantının varlığı sürebiliyordu. İşler gene mafyanın bildiği gibi yürüdü. Uzun bir dönem boyunca mafyanın sadece eski gelenekler ve yoksullukla ilgili olduğu düşünüldü. Bu düşünceye göre modernizmin güneye, Sicilya yayılmasıyla şiddet dolu hesaplaşmalar ve bu bölgedeki onur anlayışının yarattığı sorunlar ortadan kalkacaktı. Yaşam standartlarının yükselmesi ve iletişim imkanlarının artmasıyla bu bölge modern Avrupa'nın bir parçası olacak ve işte o zaman bu ilkel kan dökücü yaşam biçimi ortadan kalkacaktı. Ama öyle olmadı. Kuzey İtalya hala güneyden daha zengin olsa da güneyin gelirinde hatırı sayılır bir artış oldu. Örneğin 1960'lı yıllarda güneyin ortalama gelir düzeyindeki artış Batı Almanya, Fransa ve İngiltere'den daha hızlı oldu. Ulaşım imkanlarının yaygınlaşması, okuma yazma oranındaki artış, televizyon ve diğer medya araçları gibi Batı Avrupa modernizmini besleyen her şey Güney İtalya'da da gelişti. Ama mafya sorunu çözülmedi, aksine daha da arttı. Dipnot Thomas Lappalainen, Mafya, sayfa 15. Bir kriminal girişimcilik türü olarak mafya. Bütün bunlara rağmen ve bütün bunlarla birlikte gene de mafyanın kendi çapında bir tür girişimci olduğunu kabul edebiliriz. Ancak onun girişimciliği tamamıyla kendine özgü bir girişimciliktir. Bütün sermaye birikimini ve yatırım alanlarını kriminal yollardan sağlar ve kurar. Bu oldukça saldırgan, kuralsız ve provokatif bir girişimciliktir. Hiçbir şekilde kendini piyasa hatta toplum kuralları ile bağlı hissetmez. Vandalist karakterli bir girişimciliktir. Dipnot vandalizm, diğer insan, grup, toplum ve kavimlerle ilişkide gücü, şiddeti ve vahşete varan tavırları temel alan yaklaşım. Bu anlamda diğerlerine de kötü örnek olan ve onları da bozan bir yapıdadır. Mafyanın egemen olduğu bir ekonomik yapıda piyasa yer altına özgü alışkanlık ve kurallarla işler. Yasa ve kurallar devreden çıkar, onun yerine çıplak gücün zorbalığının kuralları hakim olur. Bir anlamda uygarlık öncesinin doğal hukukuna dönülür. Güçlü olanın ve zoru en iyi kullananın hukukudur bu. Bir anlamda geçmişin barbar kavimlerinin istilacı ve yağmacı zihniyetinin modern dünyaya taşınmasıdır. Bu haliyle şiddet var olan mülkiyet ve üretim ilişkilerini ve insanların bunlar karşısındaki konumlanışlarını bir çırpıda değiştirebilecek bir araçtı. Uygulayana en kestirme yoldan ekonomik güç getirebilirdi. Düne değin baldırı çıplak olarak tanınan kişiler bile şiddet sayesinde en büyük zenginlerle boy ölçüşebilecek duruma kısa sürede gelebilirlerdi. Ölüm korkusu her zaman para ve mal kaybetme korkusundan önce gelirdi. Mafya insanın bu binlerce yıllık zaafını en iyi şekilde değerlendirmesini bildi. Mafyayı katiller kapitalizmi olarak tanımlayan ve tekel imtiyazının ancak şiddetle elde edildiğini öne süren araştırmacı John Ziegler ise mafya girişimciliğinde şiddet öğesinin altını şöyle çizmekteydi. Suç karteli her şeyden önce kapitalist anlamda ekonomik ve mali bir örgüttür. Bu örgüt kapitalist model doğrultusunda herhangi bir çok uluslu şirkette ya da yasal banka örneklerinde de görüleceği gibi en yüksek karlılık ve verimlilikle yukarıdan aşağı denetlenmesi temelinde gelişmiştir. Suç karteli aynı zamanda askeri bir hiyerarşidir. Her suç örgütünün temelinde şiddet yatar. Burada sözü edilen şiddet genellikle en uç aşamaya varır ve tümüyle parasal varlığın, bölgesel hakimiyetin arttırılması ya da pazar kazanılması amacına hizmet eder. Dipnot Jean Ziegler, Suçun Derebeyleri, Demokrasiye Karşı Yeni Mafyalar, sayfa 21. Gene Ziegler'e göre suç patronları tartışmaz, konuşmaz ve pazarlık etmez. Öldürürlerdi. Mafya üzerine uzman yazarlardan biri sayılan Pino Arlacchi de mafyanın arkaik karakterli, irrasyonel ve saldırgan bir girişimcilik tipini temsil ettiği ve var olduğu alanlarda büyük bir bozulmaya yol açtığını şöyle saptamaktadır. Mafiosi'nin girişim pratikleri rasyonel kapitalist tipe özgü davranış ve değerlerin egemenliğini derece derece genişletmek bir yana, arkaik ve yağmacı tutumların hakim olduğu bir alana dahildirler. Mafyanın sermaye birikimi bütün ilkel davranış kalıplarını sergiler. Bu durum ekonomik çatışmaların giderek aileler arası savaşlar biçimini almasında ve pazar rekabetinin kan davaları ile kanlı bireysel mücadeleler haline dönüşmesinde görülebilir. Mafyanın girişimciliği ülkenin büyük bir bölümünü ve bütün üretim sektörlerini giderek artan dozda barbarlık ve anarşi ile zehirlerken demokrasi ile gelişmeye karşı en ciddi tehditlerden biri olduğunu da kanıtlamaktadır. Dipnot Pino Arlacchi, Mafya Ahlakı, Kapitalizmin Ruhu, sayfa 14. Mafya normal bir ticari sürecin kendine özgü ahlak, kural, alışkanlık ve sabrına sahip değildir. Onun kestirmeden zengin olma felsefesi normal bir girişimin uzun vadeli planlarına uymaz. Mafya ne normal rekabet koşullarına, ne zorunlu ve yasal prosedürlere, ne de piyasanın kendi iç dengelerine uyar. Mafya eğer bir şirket kurmuşsa arkasında ya bir kaçakçılık, ya bir para aklama, ya da göz boyama ve benzerleri gibi amaçlar vardır. Her zaman yasa dışı alanlarda olan ve yasa dışı gelirlerle büyüyen mafya için yasallık aslında bir ayak bağıdır ve mecburi bir kamuflajdan öte değildir. Çünkü mafya geleneksel olarak kendine alışılmış toplumsal kalıpların dışında görür ve her fırsatta onu delmenin, kazımanın, kullanmanın yollarını arar ve bulur. Yasalar onlar için işlerine yaradığı oranda ve ancak kötüye kullanılacak şeylerdir. Çünkü onların kendi yasaları vardır. Mafya şirketlerinin yırtıcı avantajları. Mafyanın sermaye anlayışı da farklıdır. Zaten yasa dışı yollardan sağlanmış olan bu sermaye en kısa sürede ve en kısa yoldan kendini katlama, büyütme peşindedir. Uzun vadeli bir stratejisi olmayan fırsatçı bir yapıdadır. Her yolu mubah gören bir anlayışla hareket eder. Böylelikle kapitalizmin serbest rekabet efsanesinin tabutuna son çiviyi de çakan bir girişimcilik türüdür onunki. Bu yüzden diğerleri tarafından hiçbir zaman saygın tanımlanmayan ve kabul görmeyen bir girişimci tipi ortaya çıkar. Dipnot, Sicilya üzerine bakıldığında daha sonradan büyük inşaat firmaları kurmuş ve kısa zamanda köşeyi dönmüş kişilerin bir kısmının geçmişte hayvan hırsızlığı, kaçakçılık ve haraç işleriyle iştigal ettiği görülmüştür. Bunların bir kısmının ya okuma yazmaları yoktur ya da ilkokulu dahi bitirememişlerdir. Gücünü yaydığı korkudan ve uyguladığı şiddetten alan bir yapıdadır. Bu anlamda mafyatik girişimcilik kapitalizmin vardığı en son evrim noktası kriminal muntantıdır. Dipnot muntant, değişime uğramış insanımsı ama insan olmayan yaratık. Mafyatik girişimcilik kapitalizmin en azgın, en ilkel ve kaba biçimlerinden birisidir. Esas olarak pre-kapitalist yani kapitalizm öncesi feodal davranış ve öğeler barındırıp ona yaslansa da bölgecilik, hemşericilik, etnik aidiyet, köylülük, klancılık ve benzerleri gene de kapitalist piyasaya eklemlenerek kendine en uygun ve doğal ortamı bulmuştur adeta. Onlar piyasanın kriminal burjuvaları ya da lümpen girişimcileridir adeta. Mafya girişimciliği üretim içinde yer alan bir girişimcilik değil, üretim yapanlar üzerinden elde edilen bir pay gaspçılığıdır. Bu anlamda mafya üretim süreci içindeki klasik bir sınıf değil, bu vücut üzerinden beslenen bir tür asalak organizma gibidir. Mevcut koşullarda faaliyette bulunan mafyatik yapı şirket oluşumu daha baştan bazı avantajlara sahiptir ve bu avantajlar diğerlerinde yoktur. Araçları, ham maddeyi, depoları taşımayı daha uygun koşullarla ve fiyatlarla sağlayabilir. Siparişleri, pazarları, rekabetin gerilimli baskısını yaşamaz. Ayrıca siyaset, güvenlik ve bürokrasinin çeşitli katlarındaki ilişkileri sayesinde bazı kapıları daha kolay açar. önüne çıkan engelleri daha kolay temizler. Ayrıca rüşvet mekanizmasını daha fütursuzca kullanacağı için önüne çok az pürüz çıkacaktır ve onu da başka yollarla yoluna koyacağı için en uygun fırsatları yakalar. Kurduğu çıkara dayalı dostluk ilişkileriyle halledemeyeceği sorunu hemen hemen yoktur. Nakit sorunu da yoktur veya kolaylıkla halleder. Bir telefonla sağlayacağı paralar veya bankalardan kolaylıkla çekebileceği kredileri vardır. Normal bir şirketi bir anda batırabilecek küçük bir nakit sıkıntısı mafya şirketleri için söz konusu bile değildir. Bu anlamda mafyanın mali kaynak sorunu yoktur. Zaten elinde aklanmaya muhtaç paralar vardır ve edinilmiş sermayesi normal yollardan kazanılmış bir sermaye değildir. Bu normal rakiplerinin ilk anda kolaylıkla koyamayacağı çok yüksek rakamlara varabilir. Mevcut kaynaklarını rahatlıkla şirket fonlarına aktarabilir. Yeni yatırımlara girmek için şirketinin kâr etmesini bekleme gibi bir zorunluluğu yoktur. Bu çoğunlukla kısa yoldan edinilmiş bir sermaye olduğundan kolaylıkla riske atabilir ki zaten risk hemen hemen sıfırdır çünkü mafya çok akıllı bir yatırımcıdır, daha yırtıcı davranabilir. Kısa sürede yerine yenisini aynı miktarlarda koyabilir. Piyasada hiç zor kullanmasa bile daha ilk elden avantajlıdır. O kadar ki mafya ailelerinin ciroları bazen en büyük şirketlerin cirolarıyla bile yarışabilmektedir. Örneğin Kaliforniya eyaletinin 1957 yılındaki bir araştırmasına göre ünlü mafya babası Frank Castello'nun geliri aynı yıl General Motors şirketinin gelirine eşittir. Bu ise 2 milyar dolardır. Dipnot Emine Çaykara, dünden bugüne değişen yüzüyle mafya, sayfa 13. Mafya kapitalizminde ihaleler. Mafyanın yasa dışı yollardan sağladığı en büyük gelir uyuşturucu ticareti ise yasal görünümlü faaliyetlerindeki en büyük geliri de ihaleler esnasında oynadığı rolden elde eder. Özellikle de kamu ve inşaat ihaleleri en büyük dilimi oluştururlar. Diyelim ki bir mafyatik yapı kağıt üzerinde tümüyle yasal bir şirket kurdu. Bu yasallık zırhı önünde ilk ihalede delinecektir. Zor kullanma, tehdit, hile, şantaj ve şiddetle diğerlerini ihaleden çekmenin yollarını arayacak ve genellikle de bunu başaracaktır. Yarattığı baskı ve korku yüzünden ya kendi teklifi ya da desteklediği kişilerin teklifi kazanacaktır. O da yüzdesini alıp kenara çekilecektir. Eğer kendisi gibi güçlü ikinci bir yapı daha karşısında varsa bu kez çatışma çıkacak, diğerini yok edene veya uzlaşana, bu kelime mafyanın lügatında pek yoktur, kadar sorun sürecektir. Bu anlamda bir mafya grubunun tek rakibi ancak bir diğer mafya grubu olabilir. Bileklerinin hakkıyla ihaleye katılanlar ise ya ihaleden çekilecekler ya da ayak diremeleri durumunda başlarına ölüm dahil türlü işler gelecektir. Dipnot, 1978-1988 yılları arasındaki 10 yıllık sürede Sicilya'nın sırf Palermo kentinde 48 inşaat şirketi sahibi ya da yöneticisi mafya kurşunlarıyla öldürülmüştür. Böylelikle daha ilk anda kurallar işlemez olur. Bizzat zorun kendisi bir ekonomik yaptırım aracına dönüşür. Kısaca mafyanın olduğu yerde serbest piyasa işlemez ve mafyalaşmış süreçlerle yürüyen bir piyasada asla prosedürlere uygun normal bir ihale yapılamaz. Mafya muhakkak olaya dahil olmanın bir yolunu bulacaktır. Mafyanın varlığının duyulması bile çoğu kez diğerlerinin ihaleden çekilmesi için yeter nedendir. Bu durumda yasalar ve devlet gücü hiçbir işe yaramayacaktır. Çünkü mafya karşısında devletin gücü hiçbir zaman tam bir koruma sağlayamaz. Mafyatik piyasada iş yapanlar bunu deneyimleriyle bilirler. Bu anlamda ihalelerde şeffaflık boş bir sözden öte bir anlam ifade etmez. Herkes bunu bilir ama oyun gene de kuralına göre oynanır, bilmiyormuş gibi davranılır. İtalya'da ve dünyanın birçok bölgesinde açık sözleşmelerle yürüyormuş gibi görünen birçok ticari anlaşma, gizli ve yasal olmayan anlaşmalarla belirlenir. İnşaat ve eğlence sektörü açık pazar ilişkilerinin değil, bu pazarı kontrol eden tekellerin denetimi altındadır. Bir işi kimin alacağı inşaat şirketlerinin kendi aralarında yaptıkları sözleşmelerle belirlenir. Şirketin biri ihaleye çıkarılmış bir iş için inanılmaz yüksek fiyatlar önerir. Bir başkası daha az. Ama aslında verilen fiyat normal pazar fiyatının hala çok üzerindedir. Bu tür dalavereler Sicilya'da çok yaygındır. Çünkü kendi aralarında anlaşarak sahtekarlık yapan şirketler mafyanın aracı olması nedeniyle birbirlerine güvenirler. Şirketlerin yapmış oldukları anlaşmalara uymamaları ender görülen olaylardandır. Dipnot Thomas Lapalainen, Mafya, sayfa 97. Peki anlaşmalara uyulmaması veya mafya tarafından korunmayan bir şirketin ihaleye girmesi durumunda ne olur? O zaman şirketin merkezine bir gün bir telefon gelir ve nazikçe ihaleden çekilmeleri gerektiği söylenir. Yine çekilmezse mal, araç ve şantiyelerine sabotajlar düzenlenir. O da sökmezse iş tetikçilere havale edilir ve şirketin ihaleye girmemesi sağlanır. Yanı sıra mafya yasal iş alanlarına hiç girmese bile gene de bu alanlardan para kazanır. Bunun en başında mafyanın en klasik gelir kaynaklarından pizzo, yani koruma parası, ki bu aslında mafyanın kendisinden korunmak içindir, adı altında alınan bir tür vergidir. Dipnot, örneğin Sicilya'da maliyet hesaplarına muhakkak %10 mafya payı konur ve fiyat onun üzerinden belirlenir. Bu durum devlet ihaleleri dahil herkesçe normal karşılanır. Her bölgenin bir ailesi olduğu için de bir yatırımcı öncelikle ona ödeme yapmak ve izin almak zorundadır. Bu irili ufaklı istisnasız her iş alanı için geçerlidir. Ödeme yapıldıktan sonra işe başlayabilir ve kendisine dokunulmayacağı garantisini alır. Aksi takdirde başına olmadık işler gelebilir. Yeter ki kendisine doğru bir koruyucu bulabilsin. Pino Aurelio isimli bir müteahhit 1989 yılında bir mafya patronuna başvurarak korunmak ister. Ancak buna rağmen inşaat kepçelerine yapılmakta olan sabotajların sonu gelmez. Çaresizlik içinde bir başka mafya üyesine gider. O da onun yanılmış olduğunu belirtmek için şu sözleri söyler. Eğer inşaat yaptırmak istiyorsanız bir mimara gidersiniz. Eğer hastaysanız bir doktor bulursunuz. Bu sözlerin anlamı şudur. Siz size hiç uygun olmayan bir kişiyle bağlantı kurmuşsunuz. Dipnot Giovanni Falcone Marcello Padovani, Cosa Nostra. Bir hukuk adamının mafyayla mücadelesi, sayfa 31. Aynı şekilde bir piyasa içinde yer alsa bile kısa sürede o piyasayı baskı altına alacak, rakiplerinin ürünlerinin eşit koşullarda ve serbest olarak pazarda dolaşımını türlü zorlamalarla engelleyecek ve en sonunda da silecektir. Çoğunlukla da bunu zor ve şiddet kullanma yoluyla, bazen de mecbur bırakarak gerçekleştirecektir. Dipnot, mafya şirketlerinin bir kısmı daha önceden normal olan ama sonradan ele geçirilmiş şirketlerdir. Tefecilik yoluyla borçlandırdığı iş yerlerine önce mecburi ortak olur, sonra da tümüyle ele geçirerek asıl sahiplerini kovarlar. Örneğin bu metoda en çok ABD'de tekstil sektöründe rastlanmıştır. Bunu sadece başka yöntemlerden anlamadığı için değil, bildiği en emin yol olduğu ve en kestirme sonucu alacağı için yapacaktır. Mafyanın huyları zamana ve zemine göre değişen huylar değildir. Bu anlamda mafya bulunduğu alanda tekelleşmenin en somut ifadesidir. Hangi alanda yer alıyorsa rakiplerinin varlığına asla tahammül göstermez. Dipnot, gerçi bugün kapitalist tekelleşme de adına mafya denmese de piyasada benzeri sonuçlar yaratmaktadır. Bugün en az mafya kadar tehlikeli tekelleşme biçimleri vardır ama onlar yasaların ve devletin güvencesi altında çalışırlar. Onlar karşımıza mafya gibi kaba saba tipler olarak çıkmazlar. Çoğu kez bir beyefendi gibidirler. Ama onlar da piyasayı başka metotlarla ele geçirirler. Bu anlamda ister yasal ister mafyatik yollarla olsun, kapitalizmin doğası tekelleşmeyi zaten doğurmaktadır diyebiliriz. Mafyanın rekabetten tek anladığı, diğerlerini yok edene kadar vahşete varabilecek bir zorbalık uygulamaktır. Bazı ülkelerde ve durumda bu sokaktaki işporta tezgahlarına veya pazar tezgahlarına kadar inebilen bir durumdur. Kısaca mafyanın egemen olduğu bir piyasada asla serbest girişim gerçekleşemez. Piyasa ekonomisi mafyayı yaratarak ve gelişmesine zemin hazırlayarak bir anlamda kendi ipini de çekmektedir. Çünkü mafya asalak ve sahte bir ekonomi yaratarak reel ekonominin de boğucusu olur. Mafya son yolculuğunuza kadar sizinle. Şu örnek aslında mafyanın nasıl her alana el attığını ve kimsenin ona rağmen iş yapamayacağını, dolayısıyla ticaret özgürlüğü sahibi olamayacağını bize ironik bir şekilde göstermektedir. Palermo'da girişimci bir kişi mafya dışında kendine ait bir cenaze levazımatı kurarak yerel halkın isteklerine cevap vermek istedi. Profesyonel olarak çalışan, ağlayan kadınları bile düşünmüş bu kişi sadece tek bir cenaze kaldırabildi. O da ne koşullarda? Cenaze günü cenaze taşıyıcılarının işine gelmemesiyle başladı. İşsiz insanlara koyu renk elbiseler giydirerek ilk engeli aşan adam, tabutu evden çıkarırken ahşap taşıyıcıların kırılmasıyla ikinci bir şok yaşadı. Ailenin çığlıklarıyla bir süre panik yaşandıktan sonra kiliseye kadar normal bir şekilde ulaşan tabut burada da rahipleri bulamadı. Randevusuna geç kalan rahiplerin yerine ayini yönetecek 3 kişi bulana kadar yarım saat beklendi. Kilisedeki orgun tesadüf eseri o gün o saatte arızalanmasıyla oldukça kötü bir ayin gerçekleştirildi. Mezarlığa giderken sokakta bir bomba patladı. Kimseye zarar vermeyen ama çok fazla gürültü çıkaran küçük bir bomba. Karma karışık bir halde mezarlığa ulaşan cenaze alayını burada bir sürpriz bekliyordu. Ölüye ayrılan mezara bir başkası gömülmek üzereydi. Yeni bir mezar alanı bulmak için uzun süren tartışmalar ve bekleyişten sonra zavallı ölü toprağa verildi. Bu da bu adamın ilk ve son cenaze işi oldu. Bu ve bunun gibi daha pek çok işe el atmak isteyen, daha doğrusu mafyanın tekelini aldığı alanlara bulaşan kim olursa olsun benzer engellerle karşılaştı ve girişimleri fiyaskoyla sonuçlandı. Aslında levazımatçı adamın bunca aksiliğe bile şükretmesi gerekiyordu. Çünkü müşterisi için hazırlanan mezara kendi de girebilirdi. Mafya piyasasında emek. İş hayatında mafyalaşmanın diğer olumsuz sonuçlarından birisi de çalışanların hakları ile ilgili olandır. Mafyanın egemen olduğu bir iş yerinde sendika, zaten çoğu durumda sendikalar mafyanın ya da mafyalaşmış yöneticilerin denetimindedir, işçi hakları, grev gibi konuların sözü dahi edilemez. Dipnot, özellikle Amerikan Cosa Nostra'sı geçmişte sendikalar üzerindeki bariz denetimiyle ün salmıştır. Birçok iş alanında sendikal faaliyetler mafyadan sorulur hale gelmiştir. İtiraz eden olursa da sopa ve zincirlerle ikna edilir. Mafyanın yönlendirdiği veya mafyadan destek alınan bir iş yerinde işçiler kolay kolay greve ve benzeri eylemlere kalkışamazlar. Zaten genellikle o işi bulmaları da mafya sayesinde olduğundan hak arama gibi bir sorunları da olmayacaktır. Herkesten daha az ücretle herkesten daha fazla süre çalışmaları söz konusudur. Ancak mafya onlara iş yarattığı sürece halkın geniş kesimleri için sorun yoktur. Hatta Sicilya'da anti-mafya yasaları uygulanmaya başlandığında halk buna köpürecek ve işsizliğin sebebini bu yasalara bağlayacaktı. O kadar ki sonunda işsizler büyük bir gösteri düzenlediler. Sloganlar hayret vericiydi. Mafyamızı isteriz. Mafya varsa iş de var. Göstericiler ayrıca mafyaya üye olmaktan dolayı tutuklanan kamu görevlilerinin salıverilmesini istiyorlardı. Mafya demokrasisi bu demekti. Özellikle bir dönem Sicilya'da devlet kendi ihalelerini, köprü, yol, kanal, kamu binaları ve benzerleri bizzat mafya şirketi olduğu bilinen şirketlere vermiştir. Bunun nedeni ise mafya şirketlerinin sözleşmedeki teslim tarihine harfiyen uymalarıdır. Mafyanın egemen olduğu işlerde grev, iş yavaşlatma, malzeme çalma ve benzeri nedenlerle işin gecikmesi asla söz konusu olmadığı için mafya şirketleri tercih edilen şirketler arasına girebilmişlerdir. Oysa diğer şirketlerle bu tür sorunları yaşadıkları için ki bir kısmında sudan sebeplerle grevleri bizzat mafya kışkırtmıştır, tercih edilmemişlerdir. Mafyanın çalışma hayatını yönlendirdiği bir piyasada emek bir piyasa aktörü olarak varlığını koruyamaz. Mafya aynı zamanda sigorta, sağlık giderleri, zorunlu sosyal ödemeler ve diğer yasal şartları takmadığından, şimdilerde bunu kaçak işçilerle çözmektedir, hem onları kaçırarak para kazanmakta, hem de bir tür işçi simsarlığı yapıp üzerlerinden ayrıca gelir sağlamaktadır, maliyetleri de düşük tutmakta ve kârını azamileştirmektedir. Fiyatların serbestliği efsanesi. Diğer bir sorun ise bir pazarda mafyalaşma hakim hale gelmişse fiyatları tümüyle o belirleyecektir. Mafyaya sormadan bir arttırma ya da eksiltme yapmak tıpkı tekelleşmiş kapitalizmde olduğu gibi mümkün değildir. Burada bir piyasa efsanesi daha çöker. fiyatlar serbestçe belirlenemez. Bu anlamda mafyanın sadece yeraltı piyasasını, yani uyuşturucu, kumar, fuhuş, haraç ve benzerleri denetleyip yönlendirdiği bir yanılgıdır. Modern mafya yer üstünde yer altından yaptığından çok daha karlı iş yapar ve bunlar önemli kalemlerdir. İnşaat, arsa, madencilik, taşımacılık, limanlar, turizm, eğlence yerleri, işletmeciliği ve benzerleri. Pazarın niteliği ya da çapı önemli değildir. Bu küçük bir semt pazarı, balık hali, et kombinası ya da büyük bir sektör olabilir. Davranış biçimi asla değişmez. Hepsinin üzerinde katı bir denetim kuracaktır. Mafya grupları bu gibi yatırımları sayesinde, ki artık uluslararasıdır, kısa sürede çok büyük karlar elde etmekte ve faaliyet alanını kısa sürede yaymakta ve yasal piyasa içinde kozalaşarak egemenlik kurabilmektedir. Geleneksel ve normal şirketler ise bir mafya yatırımının kısa sürede aldığı yolu ancak uzun seneler içinde adım adım büyüyerek ve tasarruf yaparak elde edebilmektedirler. Oysa mafya yatırımları için böylesi bir bekleme süresi yoktur. Dipnot, o yüzden aniden ortaya çıkmış veya hızla yükselişe geçmiş şirketlerin sermaye yapısının mafya kaynaklı olması kuvvetle muhtemeldir. Bu ise dolaylı bir haksız rekabet anlamına gelir. Bugün dünyadaki para hareketinin yaklaşık üçte birinin mafya kaynaklı, yani kara para olduğu düşünülürse olayın boyutları daha iyi anlaşılacaktır. Böylelikle kapitalizm ve piyasa ekonomisi hızla bir mafya kapitalizmine doğru evrilmektedir. Klasik mafya ile modern mafyayı ayıran en önemli özellik ise yasa dışı yollardan edinilen parayı iyi perdelenmiş yollardan yasal görünümlü işlere aktarabilme becerisidir. Dünya ekonomisine giderek daha fazla kara para pompalanırken aynı zamanda birçok mafya liderinin saygın iş adamı pozuyla ortalarda dolaşabilmeleri de bu sayededir. Ancak her nereye gelirlerse gelsinler, onların altını kazıdığınızda örgütlü suç dünyasının kendine özgü birikim, kurnazlık, zorbalık ve iş bitiriciliğini görürsünüz. 19. ayrımın sonu. Sayfa 237.